Ayrım 18.
Zihninizi açın. Hislerinizin ifade edilmelerine, dışarı vurulmalarına imkan tanıyın. Böylece kalbiniz ne kırılır ne de delice çarpar. Hayat enerjisinin serbestçe ruhunuza aktığı bir kanal olur. Fakat ruh neşe ise nasıl olur da kederli olur? Neşe ifade edilen hayattır. Hayat enerjisinin rahatça akışı sizin neşe dediğiniz şeydir. Hayatın esası bir olmaktır. Bütün olanla birliktir. Hayat budur. İfade edilen birliktir. Birlik duygusu sizin sevgi dediğiniz şeydir. Bu nedenle dininizde hayatın özünün sevgi olduğu söylenir. Neşe, serbestçe ifade edilen sevgidir. Hayatın serbestçe ve sınırsızca ifade edilmesi, yani her şeyle ve her duygulu varlıkla birleşme ve bir olma deneyimi, ne zaman çevre ve şartlarca yasaklansa veya sınırlansa, aslında neşe olan ruh da tam olarak ifade edilemez. Tam olarak ifade edilemeyen neşe, keder diye adlandırılır. Kafam karıştı. Bir şey eğer bir başkasıysa nasıl o şey olabilir? Bir şey eğer özü sıcak olan bir şeyse nasıl o şey olabilir? Eğer özü neşe ise ruh nasıl kederli olabilir? Evrenin doğasını yanlış anlıyorsun. Hala şeyleri ayrı görüyorsun. Sıcak ve soğuk birbirinden ayrı değildir. Hiçbir şey ayrı değildir. Evrende diğer şeylerden ayrı olan hiçbir şey yoktur. Bu nedenle sıcak ve soğuk değişen ölçülerde aynı şeydir. Keder ve neşe de öyle. Ne muhteşem bir içgörü. Bunu hiç bu şekilde düşünmemiştim. Keder ve neşe sadece iki isimdir. Aynı enerjinin farklı seviyelerini tanımlamak için kullandığımız kelimelerdir. Evrensel gücün farklı ifadeleridir. Evet, bu nedenle bu iki his aynı anda deneyimlenebilir. Böyle bir şeyi hayal edebilir misin? Evet, neşe ve kederi aynı anda hissettiğim oldu. Elbette hissettin. Bu kesinlikle alışılmadık değil. Televizyon dizisi MASH bu tür bir bitişikliğin mükemmel bir örneğidir. Ve Hayat Güzeldir isimli harika filmde bu durumun daha yakın tarihli bir örneğidir. Evet, bunlar gülmenin nasıl iyileştirilebileceğinin ve kederin nasıl işleri karıştırabileceğinin inanılmaz örnekleridir. Bu hayat enerjisinin kendisidir. Keder, neşe diye adlandırdığınız bir akıştır. Bu enerji herhangi bir zamanda neşe diye adlandırdığınız bir yolla ifade edilebilir. İşte bu nedenle hayat enerjisi kontrol edilebilir. Bir termostatın iğnesini soğuktan sıcağa çevirdiğin gibi hayatın enerjisinin titreşimini kederden neşeye doğru hızlandırabilirsin. Sana şunu söylemeliyim ki eğer kalbinde neşe taşıyorsan herhangi bir zamanda da iyileşebilirsin. Fakat kalbinde neşeyi nasıl taşırsın? Eğer orada değilse ona nasıl ulaşırsın? Oradadır. Bazı insanlar bunu deneyimleyemezler. Neşeli olmanın sırrını bilmiyorlar da ondan. Bu sır nedir? Onu dışarı vurana dek neşeyi hissedemezsin. Fakat eğer hissedemiyorsan onu nasıl dışa vurabilirsin? Neşeyi hissetmesi için bir başkasına yardım et. Bir başkasının içindeki neşeyi serbest bırak. Böylece kendi içindeki neşeyi de serbest bırakırsın. Bazı insanlar bunu nasıl yapacaklarını bilmezler. Bu o kadar büyük bir ifade ki bunun nasıl bir şey olduğunu bile bilmezler. Gülümseme gibi basit bir şeyle bile yapılabilir. Ya da bir iltifatla ya da sevgi dolu bir bakışla ve sevişmek kadar zarif bir şeyle de başarılabilir. Bunları ve daha başka pek çok şeyi yaparak bir başkasındaki neşeyi serbest bırakabilirsin. Bir şarkıyla dans ederek, bir fırça darbesiyle ya da kile şekil vererek ya da kelimeleri uyumlu bir şekilde kullanarak bunu başarabilirsin. Ellerin tutulmasıyla, düşüncelerin buluşmasıyla ve ruhların eşleşmesiyle olabilir. İyi, sevgi dolu ve yararlı her şeyin karşılıklı olarak yaratılmasıyla, tüm bu yollarla ve daha pek çoğuyla bir başkasındaki neşeyi serbest bırakabilirsin. Bir duyguyu paylaşarak, doğruyu söyleyerek, öfkeyi yatıştırarak, yargıları sağlıklı bir şekilde yaparak, dinlenmeye ve konuşmaya istekli olarak, bağışlamaya karar vererek ve serbest bırakmayı seçerek, bir şeyi vermeyi taahhüt ederek ve şefkat göstererek, bir başkasının kalbindeki neşeyi serbest bırakmanın binlerce yolu vardır. Binlerce ve binlerce yolu ve bunu yapmaya karar verdiğin an nasıl yapılacağını da bilirsin. Haklısın, haklı olduğunu biliyorum. Birinin ölümü durumunda bile bu yapılabilir. Bunu göstermesi için sana büyük bir öğretmen gönderdim. Evet, Doktor Elizabeth Kübler-Ross. Buna inanamıyordum. Bırak onun ekibinde yer almayı, ona rastladığıma bile inanamıyordum. Olağanüstü bir kadındı. Anne Avundel ilçesi belediyesindeki işimden ayrılmış, Joe Alton'un başı belaya girmeden önce ve orada eğitim müdürlüğünde bir iş bulmuştum. Uzun süredir orada çalışan basın danışmanı emekli olmuştu. Ben de bu göreve geçtim. Bir kez daha doğru zamanda doğru yerdeydim. Kriz müdahale ekibinden ders programının düzenlenmesine dek her şeyde çalışarak inanılmaz bir hayat deneyimi de kazandım. Bir cemiyet alt komitesi için okullardaki ırk ayrımı hakkında 250 sayfalık bir rapor hazırlayarak bir kez daha siyah deneyimle de irtibata geçmiştim. Ya da okul okul dolaşarak okul aile birliklerinde öğretmenler, aileler, öğrenciler, yöneticiler ve çalışanlarla toplantılar yaparak her şeyin merkezinde bulunuyordum. 70'li yıllarda 10 yıl kadar orada çalıştım. Herhangi bir yerde çalıştığım en uzun süreydi. Ve ilk 3'te 2'lik döneminden fazlasıyla zevk aldım. Fakat çiçek giderek solmaya başladı. Ve görevim tek düzeleşti. Ve ilham vericilikten uzaklaşmaya başladı. Bundan sonrasının nasıl olabileceğini gözümün önüne getirmeye başlamıştım. Kendimi 30 sene daha bu işi yaparken görüyordum. Üniversite diplomam olmadan daha ileri gitmek için pek şansım yoktu. Aslında bu tür bir iş bulduğum için şanslıydım ve enerjim tükenmeye başlamıştı. Sonra 1979'da Dr. Elizabeth Kübler-Ross tarafından kaçırıldım. Bu konuyu sakın yanlış anlama, bu gerçek bir kaçırmaydı. O yıl gönüllü olarak Elizabeth'e yardım etmeye başlamıştım. Arkadaşım Bill Greenwald ile beraber Dr. Ross'a destek olan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Chantilly'e için parasal destek toplamak amacıyla Doğu kıyısında bazı konferanslar düzenleme işinde çalışıyorduk. Bill birkaç ay önce beni Dr. Ross ile tanıştırmış ve Annapolis'te ayarladığı bir konuşma için halkla ilişkiler konusunda benden yardım istemişti. Tabii ki Dr. Elizabeth Kübler-Ross'u duymuştum. 1969'da yayınlanan Ölüm ve Ölmek Üzerine On Deed and Think adlı kitabıyla muazzam derecede başarılı olmuş, ölüm hakkında dünyanın bakış açısını değiştirmiş, tanatoloji, ölümü araştıran bilim dalı, incelemeleri üzerindeki tabuyu kaldırmış, Amerikan Düşkünler Evi'ni kurmuş ve milyonların hayatını sonsuza dek değiştirmişti. Daha sonra ölümle ilgili pek çok kitap yazmıştı. Ölüm, Büyümenin Son Aşaması ve Son Eseri, Hayat Çarkı, Yaşamak ve Ölmek Hakkında Bir Anı. Tanıştığım ilk anda Elizabeth'ten etkilenmiştim. Onunla tanışan herkes gibi. Olağanüstü derecede çekici ve son derece zorlayıcı bir kişiliği vardı. Ve onunla ilişkiye geçen hiç kimse bir daha aynı olmuyordu. Onunla geçirdiğim bir saatin sonunda işinde ona yardımcı olmayı istediğimi ve daha önce kimsenin benden istemediği şeyleri bile yapmaya gönüllü olduğumu biliyordum. Bu ilk karşılaşmadan neredeyse bir yıl sonra bir başka konferans düzenlemek için Bill ve ben Boston'daydık. Konuşmasının ardından birkaçımız yakındaki bir lokantaya giderek Elizabeth'le nadiren yaptığımız özel konuşmalardan birinin tadını çıkardık. Onunla daha önceden 2 ya da 3 kez böyle konuşmalar yapmıştım. Bu nedenle de o gece ona bir kez daha söylediğim bir şeyi zaten bilmekteydi. Onunla çalışmak için her şeyi yapardım. O zamanlar Elizabeth hayat, ölüm ve geçişler hakkında seminerler veriyor, ölümcül derecede hasta insanlar ve aileleriyle onun ıstırap çekmek diye adlandırdığı şeyi yapan kişilerle temasa geçiyordu. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Daha sonra yazdığı Elveda Dediğim Ana Kadar Yaşamak adlı kitabında bu inzivalar sırasında insanların yaşadıklarını büyük bir duygusal güçle anlatmıştır. Bu kadın insanların hayatına anlamlı ve derin bir şekilde dokunuyordu ve bu işin onun hayatına anlam verdiğini görebiliyordum. Benim işimse hayatıma anlam katmıyordu. Sadece yaşamak için yapmam gerektiğine inandığımı yapıyordum ya da diğerlerinin yaşamalarını sağlamak için. Elizabeth'ten öğrendiğim ilk şeylerden biri de kimsenin bunu yapmaya mecbur olmadığıydı. Elizabeth bize çok büyük dersleri en basit şekilde tartışmaya yer olmayan tek cümlelik gözlemlerle verdi. O gece Boston'daki lokantada bunlardan birisini bana hediye etti. "Bilmiyorum," diye şikayet ettim. "Artık işim beni heyecanlandırmıyor ve sanki hayatımı boşa harcıyormuşum gibi hissediyorum. Fakat sanırım 60 yaşıma gelene dek orada çalışacak ve emekli olacağım." Elizabeth sanki deliymişim gibi bana baktı. "Bunu yapmak zorunda değilsin," dedi sakince. "Bunu neden yapıyorsun?" "Söz konusu olan sadece ben olsaydım, inan bana yapmazdım. Yarın oradan ayrılırdım, fakat bakmam gereken bir ailem var." "Peki söyler misin, eğer yarın ölsen ailen ne yapardı?" diye sordu Elizabeth. "Bu konu dışı," diye karşı koydum. "Ölmedim, hala yaşıyorum." "Sen buna yaşamak mı diyorsun?" diye cevap verdi ve sanki söyleyecek başka bir şey olmadığı gayet açıkmış gibi dönüp bir başkasıyla konuşmaya koyuldu. Sonraki sabah Boston'daki yardımcılarıyla otelinde kahve içerken birdenbire bana dönerek "Beni havaalanına götüreceksin," dedi. "Tabii ki," diye kabul ettim. Bill ve ben Annapolis'ten arabayla gelmiştik ve arabam hemen dışarıdaydı. Yolda bir başka 5 günlük yoğun seminer çalışması için Poughkeepsie, New York'a gittiğini söyledi. "Benimle içeri gel," dedi. "Kapıda bırakıp gitme. Bagajlar için yardıma ihtiyacım var." "Elbette," dedim ve otoparka girdik. Bilet sırasında Elizabeth kendi biletini verdi. Sonra bir kredi kartı çıkardı. "Bu uçakta bir yer daha ayırtmak istiyorum," dedi satış sorumlusuna. "İzin verirseniz yer var mı bakayım," diye cevap verdi bilet satan kadın. "Ah, sadece bir yer kalmış. Sanki çok gizli bir şeyi öğrenmiş gibi." "Elbette," diye sevindi Elizabeth. Kadın, "Sizinle seyahat edecek kişi kim peki?" diye sordu. Elizabeth beni gösterdi ve "işte burada," diye mırıldandı. "Pardon, anlayamadım. Şok olmuştum." "Poughkeepsie'ye geliyorsun değil mi?" diye sordu. Elizabeth, sanki her şeyi önceden konuşmuşuz gibi. "Hayır, yarın işte olmam gerekiyor. Sadece 3 günlük izin aldım. Bu iş sensiz halledilecek," dedi heyecansız bir şekilde. "Fakat arabam burada, Boston'da," diye karşı koydum. "Onu otoparkta öylesine bırakamam. Bill gelip onu alabilir. Fakat giyecek hiçbir şeyim yok. Bu kadar uzun süre ayrı kalmayı planlamamıştım. Poughkeepsie'de de dükkanlar var." "Elizabeth, bunu yapamam. Uçağa binip başka bir yere gidemem." Kalbim hızla çarpıyordu. Çünkü yapmak istediğim tam olarak buydu. "Memur hanım senin ehliyetini istiyor," dedi göz kırparak. "Fakat Elizabeth, senin yüzünden uçağı kaçıracağım." Memura sürücü ehliyetimi verdim. Elime bir bilet tutuşturdu. Elizabeth kapıya doğru çıkarken arkasından bağırdım. "Ofisi aramalı ve onlara orada olmayacağımı söylemeliyim." Elizabeth uçakta okuduğu şeylere gömüldü ve benimle de ancak 10 kelime etti. Fakat Poughkeepsie'de seminerin yapılacağı yere vardığımızda katılımcılara beni yeni halkla ilişkiler sorumlum diye tanıttı. Evi arayıp karıma kaçırıldığımı ve cuma günü evde olacağımı söyledim. Sonraki 2 gün boyunca Elizabeth'in seminerini izledim. İnsanların hayatının değiştiğini gördüm. Eski yaraların iyileştiğini, eski sorunların çözümlendiğini, eski kızgınlıklardan kurtulunduğunu, eski inanışların üzerine çıkıldığını gördüm. Bir ara seminer salonunda benim çok yakınımda oturan bir kadın yerinden fırlayarak dışarı kaçtı. Seminerdeki kişiler sözleri gözyaşlarıyla kesilen biriyle konuşuyorlardı ya da bir şekilde o an için kontrolü kaybetmişlerdi. Elizabeth hafif bir baş işaretiyle kadının peşinden gitmemi belirtti. Nazikçe ağlayan kadının salondan dışarı çıkmasına yardım ettim ve holün yanında bulunan küçük bir odaya dek onunla yürüdüm. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Fakat Elizabeth diye tanıttı. Evi arayıp karıma kaçırıldığımı ve cuma günü evde olacağımı söyledim. Sonraki 2 gün boyunca Elizabeth'in seminerini izledim. İnsanların hayatının değiştiğini gördüm. Eski yaraların iyileştiğini, eski sorunların çözümlendiğini, eski kızgınlıklardan kurtulunduğunu, eski inanışların üzerine çıkıldığını gördüm. Bir ara seminer salonunda benim çok yakınımda oturan bir kadın yerinden fırlayarak dışarı kaçtı. Seminerdeki kişiler sözleri gözyaşlarıyla kesilen biriyle konuşuyorlardı ya da bir şekilde o an için kontrolü kaybetmişlerdi. Elizabeth hafif bir baş işaretiyle kadının peşinden gitmemi belirtti. Nazikçe ağlayan kadının salondan dışarı çıkmasına yardım ettim ve Holly'nin yanında bulunan küçük bir odaya dek onunla yürüdüm. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Fakat Elizabeth seminerlerde kendisine yardımcı olan herkese özel bilgiler vermişti. Genellikle yanında iki ya da üç kişi getirirdi. Bir tek şeyi çok açık belirtirdi. Kişiyi iyileştirmeye çalışmayın derdi. Sadece dinleyin. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa beni çağırın. Fakat orada olmak ve dinlemek neredeyse her zaman yeterli olur. Haklıydı. Seminere katılan o kişi için etkili bir şekilde orada olmayı başarabilmiştim. O kadının güven duyabilmesini, her şeyi dışarıda bırakabileceği bir yer vermeyi, salonda zembereğinden kurtulan ve ona hep yük olan şeyi bir kenara bırakabilmesini sağlamayı başarabilmiştim. Ağladı, feryat etti. Öfkesini dışa vurdu ve sakince konuştu. Sonra tüm bunları tekrar yaptı. Hayatımda kendimi hiç bu kadar işe yarar hissetmemiştim. O akşam Maryland'deki okul yönetim kurulunun ofisini aradım. Operatöre personel bölümü lütfen dedim ve doğru departmana bağlandığımda derin bir soluk aldım. Bir çalışan telefonda istifa edebilir mi diye sordum. Elizabeth'in yanında çalıştığım dönem hayatımın en büyük armağanlarından biriydi. Günler, saatler, haftalar, aylar boyunca neredeyse bir azize gibi çalışan bir kadın gördüm. Onunla beraber konferans salonunda, seminer odalarında ve ölmekte olan insanların yataklarının yanında oturuyordum. Onu yaşlı insanlar ve küçük çocuklarla beraber gördüm. Onu korkmuş ve cesur kişilerle, neşeli ve kederli kişilerle, açık ve içine kapalı kişilerle, öfkeli ve sakin kişilerle beraberken izledim. Bir ustayı izledim. Onu insan ruhu üzerinde etki edebilecek en derin yaraları iyileştirirken izledim. İzledim, dinledim ve öğrenmesi çok zor olanı denedim. Ve evet, senin dediğinin doğru olduğunu anladım. Bir başkasının kalbindeki neşeyi serbest bırakmanın binlerce yolu vardır ve bunu yapmaya karar verdiğin anda nasıl yapacağını da bileceksin. Ve bu kişinin ölüm döşeğinde bile yapılabilir. Öğreti ve esas öğretmen için teşekkür ederim. Bir şey değil dostum ve şimdi hayattan keyif alarak nasıl yaşayacağını biliyor musun? Elizabeth hepimize koşulsuzca sevmeyi, çabucak affetmeyi, geçmişteki acılardan dolayı asla pişman olmamayı tavsiye etmişti. Vadileri sert rüzgarlara karşı kapatırsanız, rüzgarların kayalara, oydukları izlerin güzelliğini asla göremezsiniz derdi. Ayrıca şu anı dolu dolu yaşamamızı, durup çilekleri tatmamızı ve tamamlanmamış işiniz dediği şeyi bitirmek için ne gerekiyorsa onu yapmamız için bizi zorlardı. Böylece hayat korkusuzca yaşanabilir ve ölüm pişmanlık duymadan kucaklanabilirdi. Ölmekten korkmadığınızda yaşamaktan da korkmazsınız derdi. Ve tabii ki en büyük mesajı da şuydu: ölüm yoktur. Bu bir kişiden almak için çok fazla. Elizabeth'in verecek çok şeyi vardı. Öyleyse git ve bu doğruları ve sana diğer kaynaklar aracılığıyla gönderdiğim ruhundaki neşeyi yayabileceğin, onu kalbinde hissedebileceğin ve bunu zihninde bildiğin gibi doğruları yaşa. Tanrı hayattır. Onun en yüksek titreşimindedir ki bu da neşedir. Tanrı tamamen neşe doludur ve Tanrı'nın bu ilk tutumunu ifade ettiğinde kendi tanrılaşma ifadene doğru hareket etmiş olursun. 14. Terry Cole Whitaker'dan daha neşeli birini tanımadım. Gözlerinize çarpacak denli belirgin gülümsemesi, son derece bulaşıcı olan harikulade patlayan özgür gülüşü ve kişinin halinden anlayışı sayesinde insanlarla derinlemesine irtibat kurabilmedeki benzersiz yeteneğiyle bu merak uyandırıcı kadın, Güney Kaliforniya'yı 1980'lerin başında iyimser bir ruhsallıkla fırtınaya tutulmuş gibi etkilemişti. Yüz binlerce insanın kendileri ve Tanrı ile mutlu ilişkiler kurmalarına neden olmuştu. Terry'den bahsedildiğini ilk kez Escondido'da yaşarken ve Shantinilaya'da Dr. Kübler Ross için çalışırken duymuştum. O zamana dek hiç bu kadar meşgul olmamıştım ve böylesine şefkat ve ruhsal bilgelik dolu bir insanla yakın ilişkide olmak beni yıllardır ulaşamadığım bir düzeye getirmişti. Tanrı ile kişisel bir ilişkimin olduğu, Tanrı'nın hayatım üzerinde doğrudan etkili olduğunu bildiğim bir düzeydi bu. 20'li yaşlarımdan beri kiliseye gitmiyordum. O zamanlar hayatımda ikinci kez neredeyse ruhban sınıfının bir üyesi oluyordum. 10 yaşlarımda rahip olma fırsatını kaçırdıktan sonra 19'umda Milwaukee'yi terk ettiğimde teolojik araştırmalarıma devam ederken içimde tekrar rahip olma isteği uyanmıştı. 20'sini geçtiğimde kendisinden korkmam gerekmeyen bir tanrı arayışı içinde Roma Katolik inancını temelli olarak bırakmıştım. Teoloji hakkındaki kitapları taramaya ve Anne Arundel'deki kilise ve sinagogları dolaşmaya başlamıştım. Sonunda Annapolis'teki ilk Presbiteryen Kilisesi'nde karar kılmıştım. Çok kısa sürede Kore'ye katıldım ve bir yıl içinde kilisede ilahi okuyucu oldum. Pazar ayinlerinde o hafta okunması için İncil'den seçilmiş pasajları okudukça çocukluğumda hissettiğim Tanrı ile yakın olma ve onun sevgisini tüm dünyaya öğretme özlemimin bir kez daha farkına varıyordum. Presbiteryenler, Katolikler gibi inançlarını korkut temeli üzerine kurmuyor gibiydiler. Daha az kural, dinsel tören ve bu nedenle de tuzak vardı. Böylece öğretileri konusunda kendimi daha rahat hissediyordum. Kendimi o kadar rahat hissediyordum ki pazar sabahları İncil'deki ilahileri gerçek bir tutku ile okuyordum. Bu tutku o kadar çoktu ki cemaat bu sıradaki hareketlerimi ilgiyle izliyordu. Bu sadece benim değil, kilise yönetiminin de dikkatini çekmiş olmalıydı. Kısa bir süre sonra tanıdığım en iyi insanlardan biri olan papazla bir konuşma yapmaya çağrıldım. Tanışmaktan dolayı duyulan memnuniyet karşılıklı olarak belirtildikten sonra "Söyle bana," dedi muhterem Winslow Shaw, "hiç rahip olmayı düşündün mü?" "Elbette düşündüm," diye cevap verdim. 13 yaşımdayken okula gidip bir rahip olacağıma kesin gözüyle bakıyordum. Fakat olmadı. Neden? Babam buna engel oldu. Buna karar verecek kadar büyümediğimi söyledi. Şimdi yeterince büyük olduğunu düşünüyor musun? Bir nedenden dolayı bunu duyunca neredeyse yıkıldım ve ağlamaya başladım. Hep yeterince büyüktüm dedim ağlamaklı bir sesle ve kendimi toplamaya çalıştım. Muhterem Shaw, nazikçe. Muhterem Shaw, nazikçe. Neden hala Katolik kilisesinde değilsin diye sordu. Öğretisiyle bazı sorunlarım var. Anlıyorum. Bir süre sessizce oturduk. Sonunda Presbiteryen öğretisini nasıl buluyorsun diye sordu. Rahat. Öyle görünüyor olmalı. İncil okumanla ilgili küçük bir sorunumuz var. Onlardan bayağı anlam çıkarıyor gibisin. Evet, bu ilahilerde biraz anlam var zaten. Muhterem Shaw gülümsedi. Katılıyorum dedi. Sonra dikkatle bana baktı. Sana kişisel bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Neden teolojiye karşı olan sevgini izlemiyorsun? Artık kendi kararlarını verebilirsin. Seni rahip olmaktan engelleyen nedir? Herhangi bir yerde herhangi bir rahiplik. Eminim ki ruhsal bir barınak bulabilirsin. Bu sadece bir barınak bulmakla çözülecek kadar basit değil. Parayı bulmak da ayrı bir meydan okuma. Bir işim, eşim ve iki çocuğum var. Şu aşamada her şeyi öylece bırakıp bu yola girmek için bir mucize gerekli. 5. kaset 1. yüzün sonu.